çözümlemesi diyeceğiz ve
kapıyı kapatayım mı?
Şunu kapatayım. Şimdi ruh çözümlemek konusunda bir fikir edinmeye çalışıyoruz. Yani bu çalışmaların amacı o. Profesyonel bir şey değil. Düzlemde değiliz. Ne kadar şey yapıyoruz bilmiyorum. Yani ne kadar yakalıyoruz işin özünü. O onu tam bilmiyoruz. Herkes değişik düzeylerde olabiliyor. Böyle konularda. Şimdi bu şey, insanın ruhsal yapısı var. Bu yapının bir normal durumu var. Sağlıklı diyebileceğimiz durumu var. Değil mi? Yani örneğin Mısırlıların ansal yapıları ya da ruhsal yapıları ya da bilinç yapıları. Bugün biz ona baktığımız zaman çok fazla tuhaflık göreceğiz, değil mi? Ya kediye tapıyorlar, kutsal sayıyorlar, firavunların tanrı olduğunu düşünüyorlar vesaire. Ama biz bunlara şey demiyoruz, sağlıksız demiyoruz. Normal diyeceğiz. Yani o kültürel bir şey, biçim. Yani kültürel biçimler bizim kendi kültürel biçimimiz karşısında ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, ruhsal olarak onu, o bilinç yapılarının sağlıksız olduğunu söyleyemeyeceğiz. Deli demeyeceğiz açıkçası. Yani kediye tapıyorlar, Venüs'e tapıyorlar vesaire. Ya da Aztekler, yani insanların kellelerini uçuruyorlar. On binlerce insan, hatta yüz binlerce insan. Çok kısa bir zaman süresi içinde. Yani bir kayıt var, 4 gün içinde 280 bin kadar tutsağı kurban etmişler Aztekler. Ya da Mayalar. O piramitlerinde ve bu şey değil.
Deli diyemiyoruz.
Deli diyemiyoruz buna. Bu kültür diyoruz. Tapınıyorlar, tanrılarına adaklar sunuyorlar ki karşılığında toprak onlara şey versin, buğday versin.
Hocam nüfusları yaklaşık ne kadarmış?
Şimdi o kayıt şey var. Siteden bulabilirsiniz internette, Wikipedia'da ve yani bunlar şey hayret yaratmıyor çünkü kayıtları var. Nüfusları yüksek. Çünkü örneğin şeyi düşünürsek, bir rakam vereyim, örneğin Atina için 500 yıllarında, yani tam olarak klasik döneminin başında nüfus 30 bin, yurttaş nüfusu 30 bin olarak veriliyor. Ama şeye baktığımız zaman, İskender'le Darius karşılaşmasına baktığımız zaman, İskender'in ordusu 45 bin Makedonyalı ve biraz da paralı Yunanlı'dan falan oluşuyor, 45 bin. Darius'un ordusunun sayısı 500 bin olarak veriliyor. Bunlar doğru mu yanlış mı bilemiyoruz. Yine Hegel Herodot'tan aktarıyor ya da başkalarından aktarıyordu. Xerxes bu şeye yürürken batıya doğru yürürken halklarla birlikte yürüyor biliyorsunuz. Pers İmparatorluğu şey bir geniş bir imparatorluk. Yüzlerce halk var diyebiliriz. Bu yürüyüş hordasının nüfusu 2 milyon olarak tahmin ediyor. Yani bu ordu değil, aileler, çoluklar, çocuklar, eşyalar, her şey gidiyor. Ama aynı zamanda da ordu ve bununla şey, Yunanistan istila ediliyor ve püskürtülüyor. O kadar büyük bir kuvvet, o Termopilae'de işte 300 tane Spartalı, ondan sonra Maraton'da Atinalılar tarafından durduruluyor.
Peki bu, töre kavramı şimdi, bunun içine giriyor mu?
Töre kavramı şöyle giriyor. Töre kavramı psikanalize de giriyor. Yani psikanalize bağlayarak alalım. Törellik, insan davranışlarının belirlenimini ilgilendiriyor diyebiliriz. Töre alışkanlık demek. Alışkanlık başka türlü de olabilir. Yani töreler başka türlü de olabilir. Ve oluyorlar. Töreler sürekli değişiyorlar. Töre derken şeyi düşünmeyin sadece. Töre cinayetlerini düşünmeyin. Törelliğin, yani herkes törel varlık, törel bir varlık. Törel varlık, töreler nasıl belirleniyor? Bu Freud'un çözümlemesiyle ya da yaptığı işle doğrudan doğruya ilişkili. Çünkü o alışkanlıklar çocuklukta kazanılıyor. Bilinç yapısı ya da değerler yapısı ya da kültürel yapı diyelim çok daha genel olarak. Bu doğar doğmaz insana verilmeye başlayan bir şey, yapı, biçim. Şimdi törellik ve psikanaliz arasındaki ilişki şöyle kurulacak. Bağlantı şöyle kuracağız. Psikanaliz şimdi şeyde de var. Duyunç kavramını biliyoruz. Bu yas ve melankolik incelemesinde de Freud ilk kez duyunç olarak duyunçtan söz ediyor. Vicdan, dönüş dediğimiz şey. Dönüş şeyle nasıl ilgili, psikanalizle nasıl ilgili ya da ruhsal yapıyla nasıl ilgili? Freud bunları inceliyor aslında. Yani Freud'un gerçekten ne yaptığını anlamaya çalışmak çok gerekli. Yani ona böyle dışsal yorumcuların verdiği biçimin dışında Freud'un kendi düşüncelerini okuyabilmemiz çok önemli. Bu şöyle diyeceğiz, belki daha iyi anlaşılır. İnsan potansiyel bir boşlukla doğuyor. Yani hiç herhangi bir pozitif belirlenimle doğmuyor kişilik açısından, törellik açısından ya da değerler açısından. Bunları şey yapıyor. Daha sonra kazanıyor. Şöyle bir paralellik kuralım. Homo sapiens tür olarak ortaya çıktığı zaman herhangi bir kültürel yanı yok. Sıfır kültürle başlıyor teorik olarak ve bebek de dünyaya geldiği zaman sıfır kültürle geliyor. Ama rasyonalistlerin, Freud da bir rasyonalist, kabul ettiği şey şu, bu biçimsiz yapılar, yani biçimsiz ruhsal ve ansal yapılar diyelim, mental yapılar, aslında bir potansiyel durumundalar ve biçimlenme, o potansiyelin biçimlenmesi oluyor. Yani hiçbir şey biçimleniyor değil, bir potansiyel, doğuştan bir potansiyel var ve o biçimleniyor. Onun nasıl biçimlendiğini Freud ruhsal açıdan inceliyor. Felsefeciler entelektüel ya da kavramsal açıdan inceliyorlar. Hegel örneğin tenin görüngü biliminde bilincin biçimlenmesi biçiminde inceliyor şeyi. Bu ansal yapıyı süreç içinde. Şimdi biz Freud'la ilgileniyoruz. Freud ruhsal yapının biçimlenmesine burada Freud'un katkısı bütün bu şeye ruh bilimi diyelim genel olarak yeni bir faktör getiriyor. Aslında bu yeni faktör varoluş açısından yeni değil ama bilinmesi açısından yeni. Bilinçsiz ja da bilinçaltı. Das ein Unbewusst dediği şey Freud'un ve bu şey var olan bir şey. Yani klasik Yunanlarda da var, Mısırlarda da var ve çok daha sonraki kültürlerde de var ama Freud bunu kavramsallaştırıyor. Bir yerde keşfediyor. Yani bir bitkinin ya da bir ürün keşfedilmesi gibi var olan bir şeyi keşfediyor, yaratmıyor. Niye Freud'a kadar gecikti? Freud'dan önce de şeyler, yaklaşmalar var, değinmeler var ama o da ayrı bir konu. Yani niye Freud onu ele aldı? Şimdi ansal yapı gelişirken Freud'un çalışmasının önemini Sternç'le ilişkilendirmiştik. Yani eğer insan şimdi biz biraz Freud'u şöyle felsefeyle birleştirerek, klasik felsefeyle birleştirerek götürüyoruz. O daha netleştiriyor sanırım Freud'u anlamayı, kolaylaştırıyor. Freud'un katkısı şu, insan törel olarak biçimlenirken aslında o törel biçimlenme onun istencinin biçimlenmesi anlamına geliyor. Bütünün de, yani törel varoluşunun bütün biçimi istencinin biçimi. Aile, devlet, yasalar, töreler, ilkeler, kurallar, mülkiyet ya da yani törellik çok geniş bir kavram ve Hegel'in çözümlemesinde törellik aileyi, toplumu ve devleti kapsıyor. Törel alanın dışında ahlak alanı var. Freud'un çözümlemesini orayla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Freud da duyunç kategorisine değişik adlarla yaklaşıyor. Duyuncun işlevi ve belirlenmesi gibi bir problem var. Freud da bunu ele alıyor. Ve süperegonun üst benim duyunçla ilişkisi var. Duyunçla eşitliği değil ama ilişkisi var. Onu belki daha ileride göreceğiz. İd ve ego'yu incelerken. Şimdi çalışması kültürle ilişkileniyor bu şekilde. Çünkü kültür törellik demek ve törelliğin biçimlenmesinde yani bir ulusun, bir halkın özel bir bölgenin, kültürünün biçimlenmesinde şey bilinçaltı faktörü. Yani bir birey, bilinçaltı sadece bireyi ilgilendiriyor diyemeyiz, bireye sınırlı diyemeyiz. Ortaklaşa bir bilinçaltından söz edebilirsek, o zaman Freud'un çalışması doğrudan doğruya yine kültürel bir bağlantı kazanıyor, Freud'un çözümlemesi. Onu da anlamaya çalışacağız. Altının törel yapıyı etkilemesi, altını ya da bilinçsiz etmenin istençle ilişkili. Çünkü geçen şu kayıtlarda da dinliyordunuz, istenç özgürlükle birken, eylemin asıl motifi istenç iken, eğer insan davranışının motifi bilinçaltı faktörler olursa, o zaman insanın özgürlüğünden söz, yani bilinçaltı güdüyle davranan bir insan şey gibi davranıyor, bilinçsiz bir varlık olarak davranıyor. Yani bilinçsiz güdüyle davranan insan bilinçsiz varlık gibi davranır. Bu totoloji gibi bir şey, söylemeye gerek bile yok.
Gelişmemiş oluyor
kadına. Eğer bir bilinçaltı, yani bilmediğiniz bir neden sizin davranışınızı belirliyorsa, orada özgür değilsiniz, orada istençli davranış yok. Bir şey vardı, hastanın durumu vardı, orada o kişi şeydi, belli davranıştan kaçınıyordu, su içmiyordu. Bir ölme noktasına gelebilecek durumda. Yani su içmiyor, suyu içmemesi şey, bilinçli olarak, bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Yani bir insan bilinçli olarak da su içmeyip kendini öldürebilir. Ama bu kişi durumu böyle bir şey yok, bilinçlilik yok, tam tersine bilmiyor neden. Ve bu bilinmeyen davranışların kökenleri ya da güdüleri bilinçsiz, bilinçaltı. Yani nedenler aslında bilinen nedenler ama bir şekilde ruhsal yapı onların bilinmesine, bilince gelmesine izin vermiyor. Onları baskılıyor, sansürlüyor, durduruyordu, engelliyordu ve ön bilince ya da bilince gelmesine izin vermiyordu. Freud bilinçaltını şeyden ayırıyordu, bilinçten ve ön bilinç dediği alanlardan ayırıyordu. Ben işte bilinçsizin ilişkisini onun üzerine... Yani insan varoluşunda, insanın törel varoluşunda bilinçaltının rolü ya da bilinçaltının rolünün oranı onun o kültürün sağlıksızlığını gösteren bir gösterge, ölçüt. Yani bugün insanlar kitlesel olarak yani bütün dünya, batısı, doğusu, her tarafı bilinçaltı faktöründen etkilendiği sürece ya da bilinçsiz faktör taşıdıkları sürece ruhsal yapılarında o zaman neden davrandıklarını bilmiyorlar. Yani bu şöyle biraz daha dramatik olabilir. Bilinçsiz faktörü, bilinçaltını eğer şiddetle ilişkilendirirsek ona dikkat edin. Bunu yani gerçekten şey çok özel bir nokta. Bilinçaltı diyeceğim ya da bilinçsiz diye de okuyabilirsiniz bunu. Bir bağlantı varsa davranışlarının bazen bilinçli, şiddet her zaman bilinçsiz olur diyemeyiz. İnsan bilinçli olarak da şiddet uygulayabilir, zor uygulayabilir değil mi? Savunma dediğimiz şey bu. Bu bireysel savunma olabilir, ulusal savunma olabilir vesaire. Ama şiddet genellikle şey, insanın kendi kontrolünü kaybettiği, kendi bilincini kaybettiği durumu anlatıyor.
Peki bilinç altı mı bilince tetikliyor davranış yapmayı.
Şimdi bunlar biraz daha geniş o zaman şey
hani bilinçli yapıyor diyorsunuz ya.
Korku demiştik daha önce şiddetin evet. Kaynağı.
Evet. Korku, saldırganlık, yok edicilik, kavramlar bilinçaltı ile çok ilişkiliydi ve onlar... ya, biraz daha yüksek sesle bu kayıtlar gidiyor değil mi? Neylik? Evet. Biraz daha yüksek sesle.
Gidebilmek için arzular var diyor ya Freud.
Evet.
Yani unfulfilled desires.
Yerine evet tamam.
Gidebilmemiş, doyurulmamış tutkular.
Altının, şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bilinçaltının içeriği nedir? Yerine getirilmemiş. Var mı dedim?
Arzular.
İstekler.
Yani doyurulmamış arzular.
O zaman orada bir şey yapalım. Netleştirme yapalım. Hatırlamaya çalışalım. Freud bilinçaltına atılan şeylerin, baskılanan içeriğin anı olduğunu söylüyor. Yaşantılar olduğunu söylüyor. Yaşantı anıları diyor. Yani yaşantılarda, arzular da olabilir. Tabii yani istekler her yerde var. Ama Freud yerine getirilmemiş bir isteğin bilinçaltına itildiğini söylemiyor. Ben bir şey istiyorum. Örneğin bir eşeysel bir nesne de olabilir. Bu başka bir şey de olabilir. Ve yerine gelmiyor o isteğim. Bu baskılan otomatik olarak baskılanıyor diyemeyiz.
Tabular genellikle kanatlanıyor.
Baskılanıyor ya da şeyi değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Yani istek hiçbir zaman yok olmuyor. Ya bastık yani ya başka bir kategoriye, başka bir yere gizleniyor ya da şekil değiştirerek başka bir şekilde tezahür
ediyor. Freud'un söylediği şey bu. Bilinçaltının içeriğini oluşturan şey bu. Yani biz isteklerimiz var, o isteklerimiz bilincimize geliyor. Çünkü istek olması bilince gelmesi için yeterli olabilir. Bir şey istediğini bilir insan. Ondan sonra o istek yerine getiriliyor ya da getirilmiyor. Doyum oluyor ya da olmuyor. Burada baskılanma için gereken faktör yok. Yani bir isteğin, istek dedik eksiklik. Yani acı, değil mi? Ve o organizmayı onun doyumuna doğru itiyor. Acı. Buradan şey gelmeli, doyum gelmeli. Doyum gelmeyebilir. Doyumun gelmemesi şey. Ama şey diyemiyoruz. Her doyumsuzluk bilinçaltına gider, bastırılır ve orada depolanır ve kişiliği dinamik olarak belirlemeye başlar demiyoruz. Bu çok önemli. Freud'un sözlerini değil, biz kendi mantığımızla kullanalım. Yani Freud'un sözlerini kafadan aktarmak şey değil. Hem doğru değil, hem kolay değil. İstekler sürekli olarak yenileniyorlar. Yani şimdi siz susuyorsunuz ya da eşeysel bir istek duyuyorsunuz ve onu doyuruyorsunuz. Ondan sonra tamam o istek doydu ama doğa onu yeniden üretiyor. Yani insan doğası sürekli olarak o şeyi üretmek durumunda istekleri ki organizma varlığını sürdürebilsin. Şimdi
ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Sadece acı vermesi gerekmiyor ki bilinçaltına inmesi için. Yani başka yaptığımız gözlemler de olamaz mı yani? Dış dünyayla ilgili yaşantılarımız, gözlemlerimiz illa acı kaynaklı mı olması gerekiyor?
Çünkü mutluluk baskılanma gereksiniminde değildir diye düşünüyoruz.
Ama az önce hani ama, baskı faktörü evet, rol oynamıyor diye ifade etmiştiniz. Ya da ben yanlış anladım. Baskı hani çok önemli değil gibi.
Baskı özel.
Tamam.
Özel. Yani Freud'un bütün ruh çözümleme kuramının, Anna Freud onu söylüyor. Hı-hı. Temel iki direğinden biri diyor. Baskıdır, öteki bilinçaltı. Aslında ikisi aynı şey. Bilinçaltına itilen şey, baskılanan şey. Yani bilinçaltından ayrı bir baskı faktörünün olduğunu söyleyemeyiz. Ve baskılanan şey, niye baskılanıyor? Onu biz burada Freud'un şeyinde inceledik. Bilinçaltı üzerine denemesi var. Metapsikolojinin 12 denemesinden bir tanesi bilinçaltı üzerine. Orada inceledik. Yani orada net olarak gördük. Baskılanan şey, bilinçte tutulması, baskının faktörü, tetikleyicisi, onu da bulduk Freud'un şeyi. Şuradaki metinlerinde öz saygıydı. Çok önemli bir şey bu. Niye baskılanıyor? Bir şey. Yani şimdi bunu herkes kendi deneyiminde, kendi yaşantısında bulabilir. Bulması aslında şey, bulabilir demem doğru değil. Çünkü bulamayacağı için bilinçaltında olduğunu söylüyoruz. Baskılanan şey yaşantının kendisi. Yani acı verici ve acı da kabul edeceği bir şey değil. Burada şeyler var, paradoksal durumlar vardı. Onlara da dikkat edeceğiz. Bir saniye döneceğiz tekrar o konuya. Yani bütünü tabloyu bir kavramsal olarak oluşturalım. Organizmanın Freud'un çözümlemesinde ve kendi sözlerinde temel şeyi, hedefi şeydi, uyaranları sıfıra indirmek. Uyaranları sıfıra indiremiyorsa minimuma indirmeye çalışmak. Ve organizmanın temel isteği ölümdü. Çünkü uyaranlar minimuma indiği zaman ya da sıfıra indiği zaman bir isteksizlik durumu ortaya çıktığı zaman bir devimsizlik durumu da ortaya çıkıyor. Ve şimdi doyum kavramını düşünün. Doyum burada yine diyalektik var ve diyalektik bizi çözüme götüren faktör aslında. Doyum isteksizliğe geri dönmek demek. İsteksizlik ise isteksizlik organizmanın dışarıyla tam bir çelişkisizlik durumuydu. Dilimsizlik durumu aslında, yaşamama durumuydu ya da ölüm durumuydu. Hiçbir şey istemediğinizi düşünün, soyutlama yapın, kavramsal düşünüyoruz. Çünkü hiçbir organizma, örgenlik şey değil, isteksiz değil, şu ya da bu şekilde istek duyuyor ve yaşıyor. Ama soyut olarak düşünürsek isteksizlik durumu ölüm durumu, nirvana durumuydu. Tam doyum durumu aslında yine ölüm durumu olacak. Tam mutluluk durumu desek bile aynı zamanda da bunlar soyutlamalar. Ama realiteye ilgisiz soyutlamalar olarak düşünmeyeceğiz. Çünkü organizma etkinliğini, varoluşunu, biçimini, her şeyini denetleyen kavramlar bunlar.
Bu ritim yaşam süresince devam ediyor.
Eğer doyum karşılansaydı bir kere ve onunla o organizma uyarıdan kurtulmuş olsaydı ve yeniden herhangi bir uyarı gelmiyor olsaydı yaşam olmazdı. Yaşam diyemeyiz. O organizmaya diri, yaşıyor, diri diyemezdik. Dedi ki doyurulabilir ama doyurulması şey değil. Geçici bir fenomen ya da geçici bir durum çünkü organizma yeniden açıklayacak, yeniden isteyecek. İçgüdü. Uyarı dışarıdan geldiği zaman Freud ondan kurtuluşun motor devrimi yok edici demek. Uyarı kavramını iyi düşünmemiz gerekiyor. Uyarı, organizmanın istemediği bir şey. Yaşam için gerekli. Ama aynı zamanda da yaşamın yaşam için gözdağı. Çünkü uyarı organizmayı olumsuzlayan bir faktördü ve o olumsuzlamanın olumsuzlaması diyeceğiz. Uyarının giderilmesine ya da doyumun elde edilmesine. Kavramları birlikte, yani bütünlük içinde düşünmeye çalışıyorum. Uyarı. Ölüm demektir. Bana diyelim daha başka bir kavramları bir arada düşünmemiz gerekiyor. Ve sonuçta bilinçaltının buradaki tablodaki yeri, bilinçaltı da uyaranlar arasında. Çünkü o bastırılmakla, bir bakıma sözde unutulmakla bilinçsiz faktör pasifleştirilmiyor. Tersine bilinçsiz her zaman dinamik diyor Freud. Doğru. O yüzden diyoruz davranışlarımızı belirliyor. Yani su içmeyen kızın davranışı bilinçaltının dinamiğinin bir sergilenişi. Her zaman eğer o bilinçaltı, bilinçsiz faktör kendini herhangi bir şekilde yaşantıda ya da davranışlarda göstermeyecek olsaydı onu incelemeye gerek de olmazdı. O zaman önemsiz bir şey olurdu.
Ama
yani
burada o su içmeyen kişinin acaba yaşamı başladığından itibaren mi bu hareket gözlemleniyor?
Hayır, bu bir olaydan sonra, belli bir yaşantıdan sonra. Yani o daha kompleks bir deneyimin, yaşantının bir faktörü sadece. Çünkü acılı bir olay yaşıyor kız. O arada o ortamın, tablonun içinde var. Su bardağı var, bardağın içinde su var, bir kedi var. Kedi bardaktan su içiyor ve o da o tablonun bir parçası olarak bilinçaltına atılıyor. Çünkü yani su içmemesinin nedeni şimdi burada psikanalizin, Freud'un ya da bir başka psikanalizin yapması gereken şey o su içmeme davranışını yakalayıp onun neden onu içeren daha büyük anıyı bilince getirmek ve o serbest çağ, özgür çağrışımla psikanalizin yapacağı bir şey. Çünkü semptom su içmeme, bu hastalık belirtisi ya da normal bir durum ve tabii başka semptomlar da var ama burada bu tablo karışık. Yani bütün faktör, sistematik hale gelmesi gerekir bu tablodaki kavramların. Freud'un kullandığı kavramlara çok fazla bir şey eklediğini sanmıyoruz. Şiddet Freud'da var yani ama daha değişik, saldırganlık terimi olarak geçiyor şiddet. Yok edicilik, ölüm içgüdüsü diye bir terim var Freud'da. Nefret yine psikanalizin terimlerinden birisi. Sevgiyle birlikte
Nirvana'nın Erich Fromm karşı Nirvana olarak kullanışı da bir yerde gözüme çarptı benim. Yanlış kullanılmıştır diyor Erich Fromm. Nirvana.
Niye yanlış diyor?
Ölüm olarak kullanılmış.
Yani bu dizimdeki Nirvana ile fiziki Nirvana, dinginlik aynı anlamda değil anlamında.
Nirvana dinginlik demek. Öyle olduğunu kabul etmiyor mu Fromm?
Erich Fromm karşı çıkıyor mu?
Dinginlik? Yani Erich Fromm...
Detay var yani. Efendim? Detay diyorum yani bir yerde. Detay işin aslında değiştiren bir şey değil.
Diyor.
Ben diyorum yani. Yani
detay, Nirvana diyebiliriz ya da başka bir ad verebiliriz. Sözcük önemli değil ama yani Freud'un terminolojisinde çok fazla var. Mitolojik terimler var değil mi? Ödipus var, Elektra var ya da başka ne var? İşte Nirvana var ve kullanmıyor. Ölüm içgüdüsünün yerine getirilen, kullanılan neydi ölüm içgüdüsünün yerine? Thanatos. Thanatos'u sözel olarak kullanıyormuş ama yazılarında hiç kullanmamış Freud. Thanatos. Her neyse bunlar biçimsel şeyler, sadece psikanalizcinin sanatsal şeyini gösteriyor. Sanat sevgisini gösteriyor ya da sanatta olan ilgisini gösteriyor. Biraz da güzelleştiriyor terminolojiyi. Nirvana doyum demek ya da tam dinginlik demek ya da etkinliksizlik demek, isteksizlik demek. Ve yani hiçbir şey istemeyen bir insanın, soyut olarak düşünüyoruz, hiçbir şey istemeyen bir insanın yaşadığını söylemenin bir anlamı yok.
Ama istiyor. Hiçbir şey istemeyi istiyor.
Hayır.
Sadece fiziksel yaşıyor.
Doyum yerine geldiği zaman istek ortadan kaldırılıyor. Doyum isteğin olumsuzlanması. Ve doyumu nirvana durumu olarak düşünebiliriz. Çünkü doyum durumu isteksizlik durumu olacak. İstek olumsuzlanmış, yenilmiş, ortadan kaldırılmış.
İsteksizlik dinlenmeye ile eş değer o arada diye düşünsek?
Aynı şey. Nirvana yerine dinlenme diyebiliriz. Ama dinlenme uygun bir terim değil orada. Dinlenme ölüm değildir. Çünkü dinlenme geçici bir şey olarak kullanılır. Semantik farklı dinlenme. Kimse kabul etmez dinlenme sözcüğünü.
Peki bu kavramlarda da o nirvanın yerine geçiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum ama.
Dinginlik dedik.
Yani dinginlik. Hani dinlenme aşamasında. Dinginlik.
Dinlenme tatile benziyor. Ama tatil sözcüğü. Yani biraz... organizma tatile çıkıyor dersek şey olur.
Ama ölümle ben bir türlü bağdaştıramadım burada.
Ölüm, ölüm ne demek?
Ruhsal ve fiziksel ayrılmak değil mi?
Yani fizyolojik ölüm var, isteksiz bir... Ama soyutlama yapıyoruz dedik. Yani hiçbir şey istemeyen bir organizma ölüdür. Yani organizma her zaman ister. Bir bakteri düşünün, herhangi bir şekilde devinmiyorsa, herhangi bir şekilde uyarı almıyorsa içeriden ve dışarıdan, onun yaşadığını söyleyemeyiz.
Ama süreli olarak mı, belirli bir süre olarak mı? Sonsuza kadar mı? Oradaki ayrım.
Tabii ki önemli. Yani bu bir şey, soyutlama durumu diyoruz ve aynı zamanda da şey, eğretileme. Ve dedi ki organizma hiçbir zaman sıcak değil mi burası? Soğuk mu sıcak?
Yok.
Orta
yok
mu? Yani. Böyle şeyleri biraz daha çabuk geçelim ki rahat şey yapalım, ilerleyelim. Yani şimdi bu tabloyu çok fazla faktör var ve o faktörlerin daha iyi ilerleyebiliriz, daha iyi bir yöntem kullanabiliriz. Yani şeylere takılıyoruz, ayrıntılara takılıyoruz ve onlar bize bir şey kazandırmıyor, ayrıca zaman kaybettiriyor.
Yeterli mi? Çok
şey. Ama geçtiğimiz zaman da şey, insanların kafaları oraya takılı kalıyor, onlar ilerleyemiyorlar. O yüzden... yani metafor kullanmamaya çalışıyorum ama Freud'un kendisi de kullanıyor. Ve ayrıca bazı metaforlar ya da bazı benzetmeler kavramayı kolaylaştırıyor. Buradaki İsteksizlik durumunun ölümle ya da nirvana yerine ölüm demiyorlar değil mi? Ama nirvana ölüm demek, onu düşünebiliriz. Yani nirvana tam doyum demek. Tam doyum durumu tam isteksizlik demek. Ve isteksizlik, şimdi buradan şeye de geçebiliriz. Nirvana aynı zamanda tanrısal bir durumdur Hindu mitolojisinde biliyorsunuz. Çünkü Tanrı eksiksizdir. Yani Tanrı istemez. Tanrı ölüdür. O anlamda ölüdür, evet. Tanrı ölü olabilir mi? Hayır, Tanrı yaşam kaynağıdır. O çelişkileri görebiliriz. Yani nirvana terimi o zaman Tanrı için uygun bir terim değil. Çünkü Tanrı eksiksizliktir dediğimiz zaman Tanrı'yı yalnızca olumlu yapmış oluyoruz. Spinoza'nın tözü gibi tüm olgusallıkların toplamı oluyor. Hiçbir olumsuzlama içermiyor. Çünkü olumsuzlama eksiklik olacak ve Tanrı'dan eksikliği dışlamak gerekir diye düşünüyor Spinoza. O yüzden yani şimdi biraz daha genişlettik ve bunları göreceksiniz şeyini, tutarlı olduklarını. Spinoza'daki tözle Hindu mitolojisindeki Nirvana çakışıyorlar. İkisi de panteist. Çünkü ikisinin çakışmasının nedeni şu, ikisi de negatifi dışlıyorlar. Nirvana'da negatif yok. Çünkü Nirvana arı olumluluk demek, arı doyum demek. Hiçbir eksikliğin olmaması demek. Hiçbir eksinin, olumsuzun olmaması demek. Eğer Nirvana olumsuz kapsarsa Nirvana olmaya son verir. Doğru. Töz herhangi bir olumsuzluk kapsarsa, Tanrı olduğu için töz aynı zamanda, sınırlı olur, sonlu olur ve töz olmaya son verir. Tamamen örtüşüyorlar. Bunları görebiliyorsak, şey Freud'u daha iyi, daha kolay anlayacağız ve o bilinçaltının nerede olduğunu göreceğiz.
Nirvana'daki eksiklik aslında eksikliğin kendisidir belki.
Nirvana'daki eksiklik potansiyel bir eksiklik diyeceğiz. Şundan diyeceğiz, mantık. Mantığa başvuracağız burada. Açıkça başka hiçbir yolu yok. Arı olumluluk denen şey, olumsuzluğu moment olarak kendi kapsar. Ya da töz, olumsuz, Tanrı olumsuzluğu nasıl kapsar diye düşündüğümüz, eğer Tanrı kavramını arı olumluluk diye düşünürsek, arı olgusallık diye düşünürsek, hiçbir olumsuzlama içermeyen, o pozitif bir şey olarak düşünürsek, onu öldürmüş oluruz. Neden? Çünkü kıpırdayamaz, devinemez, yaratamaz, hiçbir olumsuzluk içermiyorsa. Tözden başka herhangi bir şeyin varlığı tözün olumsuzlanması olacak. Negatif faktör olacak. Tözün arı olumluluk olması sona erecek bu şekilde ve o yüzden bunlar şeyler. Bu tür sistemlerde, sistemleri öğrenmede, kavramada yatan güçlük, bu mantık kavramsal olarak bilinçlerimiz şey değil, hazır değil. Yani felsefenin ve kavram mantığının bu bilimsel süreçten dışlanmasının bu acı sonucu aslında hepimiz yaşıyoruz bunu. Pragmatizm aslında Freud bununla savaşıyor. Yani Freud'un kendisi ussal bir dizgeyi kurmaya çalışıyor. Usun biricik yetki olduğunu, örgül deneyime, gözleme sınırlı olmadığını söylüyor kendi kuramının. Kavramsal bir bütün, sistematik bir bütün yapmaya çalışıyor ve doğal bilinçlerimizin hazır olmadığı bir şey. Yani o yüzden biraz anlamaya çalışarak izlemekte yarar var. Yani önce bütün anlayalım, ondan sonra orada gerçekten eksik varsa, yanlış varsa onları düzeltmek o zaman olanaklı olur. Yani doğal bilincimizin şu anki biçimini bu sistemin karşısına dikmek şey değil. O zaman o sistemi hiç öğrenmemeyi, anlamamayı gerektirir. Bir şeyi anladıktan sonra yargılamak ve eksiklik varsa, yanlış varsa o zaman onu ele almak daha iyi. O yüzden şu anda bu bütünü anlamaya çalışalım. Çünkü bunların hepsi Freud'dan doğrulanıyor. Yani Freud'un doğrulamadığı şeyleri ben ekstradan getirmiyorum ve özellikle de ondan kaçınıyorum böyle bir şeyler. Yoksa daha da geliştirebiliriz. Örneğin Freud Spinoza'dan söz etmiyor, tözden söz etmiyor. Ama düşünebiliyoruz, organizmanın tüm olumsuzlamayı, tüm eksikliği, dışlama isteği, arı olumluluk durumu yaratmayı amaçlıyor. Freud'un şeyi bu, tezi bu. Yani tüm uyarının sıfıra indirilmesi denen şey bu. Tüm uyarının sıfıra indirilmesi arı olumluluk demek. Hiçbir olumsuzluğun kalmaması demek ve bu Nirvana durumu, o Freud'un kendi şeyi, terimi. Daha başka Parmenides'in birine benzetilebilir, Spinoza'nın tözüne benzetilebilir. Bilinçsiz faktör o da acı verici ana izlerinden oluşuyor. Yani bilinçaltına gömülen, baskılanan içerik başka bir şey değil. Ve bu Freud'un kuramının temel direği, sütunları, iki sütunundan biri bilinçaltı. Ve baskıyla bağladık. Dolayısıyla bir tane sütundan söz ediyoruz. Freud'un anlatımı bu. Bilinçaltı içeriği, acı verici yaşantıların anılar bilince gelmiyorlar. Çünkü bilince geldikleri zaman, onları anımsadığımız zaman o acı durumunu yeniden yaşıyoruz. Ve mantıksal, bunu kim düzenliyor? Tanrı düzenlemiyorsa, yani bilinçsizlik faktörünün varlığının nereden geldiğini düşünsek, bu başka her şey gibi, insan varoluşundaki her faktör gibi ussal bir düzen gösteriyor ya da ussal bir gerekçe gösteriyor. Yani eğer bilincimiz her zaman o acılı yaşantıların anılarıyla dolu olsaydı var olamazdık. Onları unutmak gerekiyor. Onları unutmak bir önlem. Bunların acı dozları şey olabilir. Az ya da çok olabilir. Dolayısıyla baskılanmaları için gereken enerji ona göre az ya da çok olabilir. Ve baskılanmaları sürekli enerji. Yani yine diyalektik olarak düşünürsek bilinçsiz ve bilinçlinin bir olması gerekir. Bilinçlidir dememiz gerekir kendinde ve bilinçsizin bilince gelme olanağı bu birliğe bağlı. Yani bilince gelen şey bilinçte olmayan bir şey değil. Bilinçte olan ama bastırılmış olan bir şey. Yani bilinçsiz derken de bilinci orada kullanıyoruz. Sis takısı, negatif takı şeyi gösteriyor. O içeriğin bilinçli olduğunu ama bilinçli olmasına izin verilmediğini gösteriyor diyebiliriz. Ya da bilinçsiz ve bilinçli birdir dediğimiz zaman onlar arasındaki köprüyü anlatmış oluyoruz.
Şimdi biz çok kötü bir anı yaşadık diyelim. Trajedik bir olay. Kendi hayatımızla ilgili. Evet. Otomatikman organizma onu tabii ki hayatta kalmak için bilinçaltına itecek. Yani bizim elimizde olmayan bir şey, o baskılıyoruz dediğiniz gibi.
O bilinçsizce.
Evet. Yani ama bilinçli bir şekilde benim başıma çok kötü bir olay geldi kendimden hareket edin. Ben o anıdan korkup kaçmak ve hep onu böyle kabus gibi görmek yerine o korkumun üzerine gidersem,
onu bilinçte çözmeye çalışırsan o zaman yine baskılama olacak mı? Bilinçaltı.
Hayır, o baskılama yapmıyorsun o zaman. Üstüne
o zaman
gidiyorsun.
Çözüyorum olayı değil mi?
Yani şimdi öz saygın çözüyoruz. Sorun doğmamış oluyor. Sorun doğmamış oluyor.
Yani bilmeyerek yaptım. Freud'u bilmeyerek yaptım ama korkularım hep üstüne gittim. Yani realitedeki hayatımda yani.
Çok
kaçmadım.
Güzel. Tebrikler.
Bilmiyordum şimdi onu. Gerçekten üstüne gittim. Yani, hala da gidiyorum. Bu öleceksen böyle öleyim dedim. Çivi çivi
güzel.
Sökümler.
Ama buna ne rağmen.
Daha kötü ya esir olup yaşamak.
Bir saniye. Nasıl? Güzel tabii. O zaman şöyle dememiz gerekecek. Bu acılı yaşantıları, yani acılı deneyimleri, o deneyimler sırasında fark eden, algılayan ve onları çözmeye çalışan ya da onları göze almayı ya da onları görmeyi başaran insanın bilinçaltı olmaz.
İsteyince rolü büyük.
Evet, birikmedi herhalde o yüzden. Yani patronum varsa gidip patır patır konuştum. İçimde kalmadı.
Şimdi şurada böyle bir problem var.
Yani kötü belki ama
baskıladığın içerik baskıladığının bilincinde olmadan baskılanan bir içerik. O yüzden baskıladığını hatırlayamazsın zaten.
Ha, onu bilmiyorum.
Ya?
Bilmiyorum.
Yani zaten hatırladıkların onlar baskılanmayan şeyler. Kavgayı göze aldığın durumlar.
Pek çok insan hocam hiçbir riske atmıyor kendini. Pek çok şeyi baskılıyor. Ona göre bir aşama belki öndeyim.
Olabilir.
İnsanlar yani, çok şey, hayat her şeyi baskılıyor.
Güzel ama dediğim gibi bilinçaltı öyle bir içerik ki baskılandığını bile şey yapıyoruz, unutuyoruz. Evet. Yani o ancak semptomlarla ortaya çıkıyor. Semptom da işte dediğimiz
onu
gibi.
Onu otomatikman yani ne kadar ben bilinçliyim desek de tamamen otokontrolü
yapabilir miyiz?
Değil.
Yani ben hiçbir baskı oluşturmadım. Hiçbir bilinçaltı içerik taşımıyorum dememizin teknik olana, mantıksal olanağı yok.
Fizyolojimiz ona çünkü, müsait değil. He? İnsanın yapısı ona müsait.
Hayır ondan değil. Baskılanan içeriğin baskılandığını bilme şansımız yok. Farkında olmuyorsun. Yani şu an 1000 tane şey vardır. Örneğin baskılanmış yaşantı vardır. Ve kişi onların hiçbirinin farkında değil, bilincinde değil.
O zaman onu da aç parantez hocam şöyle devam edeyim. Bilincinde değiliz ama bizi realiteden koparmıyorsa, normal günlük sosyal ilişkilerimizde bizi hayatla yani o realiteyle uzak düşürmüyorsa, yani hayat kalitemizi düşürmüyorsa baskıladıklarımız o zaman tehlike boyutunda değil.
Tehlike boyutunda değil. Baskılama
evet, o normal bir baskılama yani. Bizim önümüzün bilincin önüne geçmemiş.
Peki, bilgilenmek şeyi azaltıyor gibi görülüyor bu durumda. Şimdi bilincaltını azaltıyor.
Neyin bilgisi? Neyin bilgisi?
Pardon.
Hangi bilgi?
Yani o olayla karşılaştığın
ama
zaman
olay,
yorumlayabilmem.
O olay bebeklik aşamasında yer alıyor. Yani baskılama süreçleri herkes, her birey durumunda çocukluk aşamasında. Şimdi baskılamanın mekanizması şöyle, biraz daha özgür düşünün, kavraması o kadar zor değil. İd diye bir faktör var, istek diyelim ya da libido diyelim. Bu bilinçsiz bir içgüdü, değil mi? İçgüdü bilinçli bir şey değil, bilinçsiz. Freud onun bilince gelmesini bile kabul etmiyor, ancak içgüdünün temsilcisi bilince gelir diyor. Oralara girmeden tekrar başa döneyim. Yani her bireyin kendi sürecinde olan ve yaşadığı baskılama süreçleri şöyle. İdle doğuyor bebek. O herhangi bir sosyal biçim taşımıyor. Yani bebek 1 yaşına ya da 2 yaşına geldi diyelim. Şimdi şey olarak gelişti, içgüdüsü olarak tam anlamıyla gelişti diyelim. Libidosu, açlık içgüdüsü. Bunun sosyal kişiliği yok henüz. Yani. Toplumsal kişiliği ya da törel bir belirlenimi yok. Bu erkekse bütün dişileri nesne olarak görüyor. Dişi ise bütün erkekleri nesne olarak görüyor. Ve bu böyle büyürse düşünün. Aile yapısı olmayacak. Akrabalık yapısı olmayacak. Aile içi belirlenimler olmayacak. Şimdi bu ide bu belirlenimlerin öğretilmesi gerekiyor. Ve bunu biz öğreniyoruz her birimiz birey olarak, kişi olarak. Tek tek bu bize öğretiliyor ve biz bunların genellikle nasıl öğretildiğini anımsamıyoruz. Şey yasak, incest yasak modern toplumlarda, modern kültürlerde. Bunu nasıl öğrendiğimizi hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz. Ama Mısırlarda, Perslerde yasak değil. Mısırlar özellikle kız kardeşin, erkek kardeşin evlenmesini istiyorlar. Ve öyle gidiyor. Çünkü soy kurup, hanedan o şekilde korunuyor, sürdürülüyor. Şimdi bu belirlenim, tabu da bu şekilde. Yani aslında bunlar tabu. Belli tabular bize öğretiliyor. Bebeklikte ya da çocuklukta. Yani genellikle nasıl olduğunu anımsamıyoruz. Şimdi, bu patolojik bir durum mu değil mi? Freud'un şöyle bir şeyi vardı. baskılama tam olduğu zaman patoloji yok. Eğer baskılama yarı yolda kalmışsa o zaman problem başlıyor. Baskılamanın başarısı onun kültür, kültürel biçim dediğimiz
tam
şey...
Baskılamanın tam olması dediğimiz şey de ölmesi gibi bir şey o zaman. Yani
hayır. Belirlenimin...
Artık hiç öldürüyoruz onu, bilinci asla bir daha çıkmıyor.
Çıkmıyor, evet.
Evet. Çıkmıyor. Mesela ensestin kötü bir şey olduğunu kabul ediyoruz artık.
Kız ve erkek kardeşler aile içinde birbirlerine karşı erotik olarak kapalılar. Ve bu şey, belirlenim sağlam olduğu zaman mesele yok. Hı-hı. Sağlam olmadığı zaman şey var, problem var. Yani kim aile içinde anne ve baba arasında, karı koca arasındaki bütün eşcinsel ilişkiler tabu, yasak. Ve eğer bu baskılama tamsa o zaman o aile kendi içinde şey, tıkır tıkır giden bir aile. En azından içsel olarak, içsel erotik yaşamında sorunsuz. Ama anne baba eğer şeyse, tam baskılanmamışsa, kardeşler baskılanmamışsa ya da o törel belirlenimler tam olarak onlara verilmemişse, o zaman ensest vesaire karman çorman bir şey ortaya çıkacak, yapı ortaya çıkacak. İnsanlar yaralanacaklar, berelenecekler, üzülecekler vesaire. Yani törel varoluş, içgüdülerin disipline alınması anlamına geliyor. Ve burada disiplin altına alınan şey istençli bir disiplin istençle sağlanmıyor. Yani bebek, çocuk daha sonra büyüyünce de bilinçli olarak bunlar benim için yasaktır demiyor. Onları bilinçsiz olarak yapıyor. O yüzden diyoruz ki törel belirlenimler aslında alışkanlıklardır. Alışkanlıklar sorgulamadan otomatik olarak yaptığınız şeyler. Yani bir insana karşı arkadaş diye davranıyorsun. Birisine kız kardeş, birisine erkek kardeş, birisine anne, birisine teyze, birisine hala, birisine amca. Bunlar bu belirlenimler törel belirlenimler dediğimiz şeyler ve bunların hepsiyle şey var, erotik ilişki düzlemi ya da zemini var ama orada o ilişkiler belirlenmiş. Kimileri serbest, kimileri yasak. Ve bunlar o kültürün bir bakıma şey, törelliğinin erotik düzeni diyebileceğimiz şeyler ve çocukluk yaşında, bebeklikten, yani insan doğar doğmaz o belirlenimler ona bir şekilde veriliyor. Ve biz bunları anımsamıyoruz. O yüzden ben bütün baskıları yendim, onları fark ettim ve durdurdum, önledim.
Hiçbir
diyemeyiz. Törel varlığımızın kendisi şey, bir baskı yapısı ve Freud uygarlık içgüdülerin baskılanışı üzerine kuruludur diyor, bu anlamda diyor. Yani içgüdülerin baskılanışı, bunun burada patoloji, içgüdülerin baskılanışı her durumda hastalıklı ya da patolojik değil.
Gerekiyor da zaten. Zorunlu bir yanı da var. Yani insansak içgüdülerin hepsinde özgürce yaşayamayız.
O zorunluluk, kültürel zorunluluk. Evet. Yani
hayvanlar gibi özgür yaşayamayız yani. Hayvanların hiç düşünmeden her şeyi yaptığı gibi.
Evet.
Tamam, kaba bir doğa durumunda yaşayamayız. Tinsel bir varlıksa.
Dolayısıyla olarak. Kültür doğadan yukarıda olan bir şey. Ve insanın varoluş biçimi kültürel biçim.
Ama burada hocam o yazıda size şey de diyordu. Yani orada da Freud'a galiba şey yapmışsınız. Şey diyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Hani orada da modern toplumda dışarıdan baskı değil, baskıyla o içgüdülerin bastırılarak bloke edilmesi değil, kişinin o içgüdüsel evreden tinsel evreye kendi bilinçlenerek yükselmesi gerekiyor. Hani yine dışsal baskı doğru değil. Hani yasalarla, onunla bununla kişilerin içgüdülerinin bastırılması. Yani o da öğrenilmiyor. O kişinin içgüdüsünden arınıp daha yüksek kategoriye kendi bilinçlenerek çıkması gerekiyor.
Şimdi pardon. Ya kültürün nasıl biçimleneceği konusu spekülasyon konusu. O yüzden onun yani şu anki törel biçimler, törel belirlenimler tarihsel midir yoksa bunların içinde tarihselliğin ötesinde gerçek ya da kalıcı olanlar var mıdır? O sorular şey yani spekülasyona giriyor. Şimdi aile dediğimiz zaman örneğin çekirdek aile, anne baba ve çocuklar. Bu kültürel bir yapı mıdır? Çünkü bu da bir törel belirlenim, bu da bir baskı sürecinin şekillendirmesinin sonucu. Aile yapısı, aile biçimi tarihsel, kültürel midir? Yoksa insan varoluşunun gerçek bir belirlenimi midir? Yani insanı hayvanlardan ya da doğadan ayıran...
Aslında hocam birazcık doğal bir belirlenim en kaba haliyle. Ormanda da aslanların da bir ailesi var. Hayvanlarda da aile kavramı var.
Evet, onlar da içgüdüsel.
Ama var yani. Anne orada besliyor, işte baba, anne ava gidiyor, getiriyor. Bir aile kavramı var ama Bunu tinselliğe yükseltmek bu
işte
oluyor.
Şeyin biraz fazla dışına çıkıyor. Yani
evet,
ruh çözümlemenin ve biraz tarih felsefesinin de dışına çıkıyor. O yüzden spekülasyon diyoruz. Belki daha zamanımız çok bol olursa şey yapabiliriz, inceleyebiliriz ama yani sadece tahmin yoluyla ele almak da anlamsız. Yani ona kavramsal bir açıklama getirmemiz gerekir. Yani şimdi devam edelim şeye. Melankoliye girecektik. Giremedik. Böyle bir şey yapıyor Freud. En azından kısaca girelim. Haftaya belki şey yaparız. Derinlemesine geçeriz. Yas durumu nedir? Yas durumu normal durum. Melankoli durumu anormal durum. Yas sağlıklı bir şey. Bir insan sevdiğini, birini kaybettiği zaman acı duyar burada. Bu acı ciddi acı. Yani onu şey yapar. Bazı kültürlerde aylarca şey yapıyorlar.
Yas
tutuyorlar. Hatta bir tanesinde galiba Mısır'da mı ne 3 yıl falan kaybettiyse evlenmiyor, evlenemiyor. Yani yas önemli bir şey ve her normal bir şey, sağlıklı bir şey. Söyle.
Yani tamam,
tabii sağlıklı ve o etik değil. Evet, yani önerilmesi anlamı o. Yani şimdi Albert Camus'un yabancısında olan şey de bu. Annesinin yitirilmesi durumunda yas tut. Yani suç işlemiyor, moral bir suç işlemiyor. Moral çünkü moral suç olamaz. Ama moral olarak doğru olan bir şeyi, olması gereken bir şeyi yapmıyor.
Nedir oradaki eksik?
Duygusal donma. Duygusal donma durumu şizofrenide vardı değil mi? Net olarak. Onun üzerine biraz duralım ve bu melankoliyle...
Samanı alalım onu.
Yas sağlıklı değil. Freud de öyle diyor. Ve yani şimdi biz... Herkes kendi düşüncesini istediği gibi kullanabilir ama yani burada...
Yaşamayan sağlıksız.
Efendim?
Yaşamayan sağlıksıza mı geliyoruz şimdi? Yani yası yaşamayan...
Yaşamamak normal değil. Yabancılaşma dedi. Zuhar ve şey... Doğru. Yani yabancılaşma dediğimiz şey, yabancıya karşı bir yabancı bir birey, yabancı bir kişiye karşı bir ilgisizlik vardır. Belki düşmanlık bile vardır.
Ama yani, belki çok doğal karşılığı.
Yabancı... Yani. Kavramı düşünün. Yabancıdan korkar mısınız?
Kayıtsızızdır yabancıya karşı.
Genellikle kayıtsızdır, evet.
Ne iyi ne kötü hiçbir şey düşünmez. Evet. Ama olur tabii.
Potansiyel bir korku kaynağı değil mi yabancı? Var. Dost potansiyel bir korku kaynağı değil. Dosta egonuzu bırakırsınız, duygunuzu bırakırsınız vesaire seversiniz. Dostla birlik içindesinizdir. İki ego bir. Orada sevgi durumu var ama yabancı düşman değil yabancı. Dost ve düşman karşı terimler ama yabancı bir yerde ortada duruyor ve şeye yakın, düşmana daha yakın.
Endişe verir.
Şimdi Albert Camus'un kahramanı neydi o çocuğun adı?
Merceau.
Her neyse o. Bay M. Annesine şey değil, düşman değil. Yas durumu sağlıklı bir durum. Şimdi Freud düşleri incelerken, düşler de sağlıklı. Düşlerin... Yani sağlıklı şey, olması gereken bir şey. Olmaması aslında sağlıksız. Düş görmemek ya da yas tutmamak şey değil. Düzgün durumlar değil. İncelerken yine arkadaki amacı o düş incelemesi. Narsistik rahatsızlıklarla karşılaştırıp o ikincilerin birinciden yani düş durumları ya da patolojileri anlamayı kolaylaştırmaktı. Burada da melankoliyi inceliyor Freud aslında bu. Denemesinde. Melankoliyi incelerken onu yasla karşıtlık içinde ya da karşılaştırma içinde inceliyor ki daha iyi anlayalım diye. Diyor. Yani çünkü melankolide de şey var, bir yitik var. O yitirilme karşısındaki bir tepki var ve bu tepki şeyden farklı.
Yas durumuna benzemiyor. Uzamış yas sendromu diyorlar. Melankoli mu?
Sadece uzunluk değil. Freud onu yani söylüyor. Neden ayrıldı değil mi? Yani. Şimdi geleceğiz, geleceğiz. Melankolinin ne olduğunu zaten anlamaya çalışacağız ki her şey değil. Kolay değil. Mesela o tanımı yapan kişi her neyse, kimse. Önemli değil.
Kişileri yargılar... Psikiyatristlerden duydum ben. Genelde öyle tahmin
ediyorum. Tamam.
Ölüm acısından sonra bir sene, en fazla maksimum bir sene diyorlar.
Güzel. Ama melankolinin kavramı o kadar kolay olmadı, kavramını bilmenin o kadar kolay olmadığını gösterir. Çünkü
değildir,
eğer Freud'un çözümlemesini ya da açıklamasını doğru kabul edersek, melankoli sadece yasın uzamasından oluşmuyor. Daha farklı bir şey. Nedir o fark? Onu Freud burada veriyor. Ona geleceğiz. Şimdi yas bir kural olarak sevilen bir kimsenin ya da bir soyutlamanın yitirilmesi. Yani soyutlama dediği şey de şu, vatan, özgürlük, ideal vesaire. Bunlara yitirilmesi de insanı yasa sokabiliyor. Bir insan vatanını yitirir, onu yasa sokar. Ara verin. Bir saat oldu galiba. Evet. Yaklaşık olarak. Yani tam bir saat olmadı ama. Yani yasa başlayacağız, ortada kesmeyelim.
Tamam.
O yüzden yarım saat para verelim. Yani gerçekten şey, tam ortasında duracağız ya da tam başında duracağız. Nasıl? Biraz 5-10 geçe falan başladık.